Günaydın diyor.
It's great to be here. Duncan, I've had a brilliant time in Turkey.
Burada olmaya çok sevindim. Gerçekten şimdiye kadar çok iyi bir zaman geçiriyorum Türkiye'de.
We really enjoyed looking around Istanbul yesterday. Mark gave us a tour.
Dün Mark bize bir tur yaptı İstanbul'da. Çok sevindik.
It is a great city.
İnanılmaz bir şehir.
My name is Matt. I lead a church on the south coast of England.
Benim ismim Matt. Ben de İngiltere'de olan bir kilise yönetiyorum.
And I thought you might like to see my family. These are my daughters.
Belki ailemi görmek istiyorsun diye düşündüm. Eşlerimi. Hayır, kızlarımı.
Not my wife.
Göstermek istedim. Eşlerimi değil.
That's my wife.
O eşim.
Back. We don't want that one anyway, because it's angels. Can you go back? There you go. That's my wife. She's called Grace.
O eşim ismi Grace.
And she leads worship.
O da tapınma yönetiyor.
Can you go back to the kiddie one?
Öbür slide'a geçelim.
Back. Other way. There you go. This is Georgie. She's 14.
O Georgie, o 14 yaşında.
Susie, who's 13.
Susie, 13.
Nancy, who's 11.
Nancy, 11.
Felicity, who's grumpy.
Felicity, o biraz hırçın.
It was the first day of school and she did not want to go.
Ay, okulun ilk günü olduğu için, gitmek istemediği için de öyle oldu.
So that's my family.
İşte ailemdir.
Okay, I want to speak this morning about Jesus winning battles.
Tamam, bugün İsa'nın zaferlerinden de bahsetmek istiyorum.
I was really struggling about what to preach.
Ne diyeceğimi bilmiyordum, biraz düşünüyordum.
I'd prepared one thing.
Bir şey hazırladım.
And then this morning I changed my mind.
Ve ondan sonra kafamı değiştirdim.
It's like I've been on the bridge over the Bosphorus, not sure which way to go.
Sanki Boğaz Köprüsü'nde bekliyordum ve ne yöne gideceğimi bilmiyordum.
But we're going to do Jesus being a warrior who defeats our enemies.
Ama bugün İsa bir savaşçı olarak tarif edilecek. Ona bakacağız ve o düşmanlarımızı yeniyor.
Very good. We have many enemies.
Birçok düşmanlarımız var.
Perhaps the biggest enemy of all is death.
Ve belki de en büyük olan ölüm.
And Jesus rescues us from death.
Ve İsa ölümden kurtarıyor.
There are also physical and emotional and spiritual enemies we face.
Fiziksel, duygusal, ruhsal düşmanlarımız da var.
Maybe fear.
Belki korku.
Maybe some injustice you experience.
Belki adaletsizlik.
And today, this morning, I want to think particularly about the enemy of shame.
Ve bugün özellikle utançtan bahsetmek istiyorum.
We're going to see a story the Bible tells about this.
Ve kutsal kitaptan gelen bir hikayeye bakacağız onunla ilgili.
So Ruth is going to read from Genesis chapter 2.
Ve yaratılışa bir bakalım beraber. İkinci bölüm.
5 to 9 and then 15-25.
Yaratılış ikinci bölüm 5'ten 9'a kadar. Ondan sonra 25'e kadar okuyalım. Yeryüzünde yabanıl bir fidan, bir ot bile bitmemişti. Çünkü Rab Tanrı henüz yeryüzüne yağmur göndermemişti. Toprağı işleyecek insan da yoktu. Yerden yükselen buhar bütün toprakları suluyordu. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Rab Tanrı doğuda, Adem'de bir bahçe dikti. Yaratığı Adem'i oraya koydu. Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaç yetiştirdi. Bahçenin ortasında yaşam ağacıyla iyiyle kötüyü bilme ağacı vardı. Ve şu an 15-25'e kadar. Rab Tanrı Adem bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu. Ona bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin diye buyurdu. Ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Sonra Adem'in yalnız kalması için değil dedi. Adem'in yalnız kalması iyi değil dedi. Ona uygun bir yardımcı yaratacağım. Rab Tanrı yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümünü topraktan yaratmıştı. Onlara ne ad vereceğini görmek için hepsini Adem'e getirdi. Adem her birine ne ad verdiyse o canla o adla anıldı. Adem bütün evcil ve yabanıl hayvanlara, gökte uçan kuşlara ad koydu. Ama kendisi için uygun bir yardımcı bulunmadı. Rab Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken Rab Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini ete kapadı. Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi. Adem, işte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir dedi. Ona kadın denilecek çünkü o Adam'dan alındı. Bu nedenle Adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Adem de karısı da çıplaktılar. Henüz utanç nedir bilmiyorlardı.
This is a picture of a perfect harmonious world.
İşte bu resimde mükemmel ahenkli bir dünya görüyoruz.
Adam and Eve were surrounded by beauty.
Adem ile Havva'nın çevresinde güzellik vardı.
So there was no enemy of ugliness in their lives.
İşte çirkinlik diye bir düşmanları yoktu.
They had purposeful work to do.
Onların amaçları vardı, bir işleri vardı.
So there was no enemy of meaninglessness in their lives.
Ve o amaçsızlık, amaçsız işler yoktu işte. Onların büyük bir amacı vardı çünkü.
They were in harmony with the plants and the animals.
Bitkilerle insan arasında güzel bir düzen vardı.
So there was no ecological enemy, no floods, no fires.
Yani ekolojik yani çevre bilimsel bir düşmanı da yoktu.
And the man and woman were in perfect relationship together.
Ve adam ile arkadaşı işte yardımcı iyi bir ilişkide bulunuyorlardı.
There was no other person who was an enemy.
Yani başka bir insan düşman olarak yoktu.
And they were in perfect relationship with God.
Ve onların Tanrı ile ilişkisi de mükemmeldi.
So they had no spiritual enemy.
Yani ruhsal bir düşmanları da yoktu.
They lived in perfection and harmony and innocence.
Mükemmel bir yerde, saflıkta, işte öyle inanılmaz düzenli bir yerde oturuyorlardı çünkü.
And this was symbolized by the fact that they were naked.
Ve onların çıplaklıkları onu işaret ediyordu.
They had complete confidence.
Onların özgüveni vardı.
And complete satisfaction.
Onlar çok mutlulardı.
They were very very happy.
Evet, çok mutlulardı. Teşekkürler.
They were happy with themselves.
Kendilerinde de mutlulardı.
They were happy with where they lived.
Onların çevreleri tabii ki çok güzeldi. O yüzden ondan dolayı mutlulardı.
They were happy with their relationship with each other.
Ve beraber olan ilişkileriyle mutluluk duyuyorlardı.
And they were happy with God.
Ve tabii ki Tanrı ile.
They had no enemies.
Hiç endişeleri yoktu.
Okay, that's the story. Let's read further in Genesis chapter 3.
Tamam, devam edelim hikayemizle. Yaratılış 3, 1'den 13'e kadar. Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnaz yılandı. Yılan kadına, Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi? Diye sordu. Kadın, bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı, bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın yoksa ölürsünüz dedi. Yılan, kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Kadın ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgilik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi, o da yedi. İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Derken günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. Ondan kaçıp ağaçların arasında gizlendiler. Rab Tanrı Adem'e neredesin diye seslendi. Adem bahçede sesini duyunca korktum çünkü çıplaktım. Bu yüzden gizlendim dedi. Rab Tanrı çıplak olduğunu sana kim söyledi diye sordu. Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin? Adem, yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi. Ben de yedim diye yanıtladı. Rab Tanrı kadına nedir bu yaptığın diye sordu. Kadın, yılan beni aldattı. O yüzden yedim diye karşılık verdi. İşte o saflıktan, o özgüvenden maalesef utanç ve suçlulukla dolu bir yere geçtiler.
Before they didn't know what it was to be ashamed.
Eskiden utancın ne olduğunu bilmiyorlardı.
Now all that they felt was shame.
Ama şimdi artık işte sadece utanç hissettiler.
And they really were guilty.
Ve gerçekten suçlulardı.
Because God had given clear instructions about what they were not to do.
Çünkü Tanrı belli ve açık bir emir vermişti.
But they disobeyed.
Ama onlar maalesef
they were guilty.
Ona göre davranmadılar, suçlulardı.
They were also ashamed.
Aynı zamanda tabii ki utanç duydular.
Suddenly they knew they were naked.
Çıplak olduklarını öğrendiler, biliyorlardı.
And it wasn't being naked that was the problem.
Ve çıplak olmak tabii ki sorun değildi.
But once they had fallen into sin,
ama günaha düştükleri zaman,
they felt ashamed because of their nakedness.
Çıplaklıklarından utanç duydular.
Maybe you've had this kind of dream.
Belki sizin öyle bir rüyanız oldu.
Where you are naked in a public place.
Yani maalesef açık bir yerde çıplak bulunuyorsunuz.
Is it just me?
Sadece ben mi onu gördüm?
Yes, they're admitting it.
Tamam, kabul ediyorlar işte, öyle rüyalar olmuş.
You can have a dream where you are naked and just ashamed.
Bazen bir rüya görüyorsun, çıplaksın, utanç duyuyorsun.
And there's no way you can fix it.
Ama yapacağın bir şey yok tabii ki.
That's how Adam and Eve felt.
İşte Adam ile Hava öyle hissetmişler.
And so this is a story about how we ended up where we are.
Ve nasıl buraya geldiğimiz diye bir anlatan bir hikaye işte bu.
Why human beings experience guilt and shame.
İnsanlar neden utanç ve suçluluk hissediyorlar diye anlatan bir hikaye.
And all of us do experience guilt and shame.
Ve hepimiz tabii ki suçluluk ve utanç duyuyoruz.
And that's because we are guilty.
Çünkü suçluyuz.
In Romans 3:23 it says all have sinned and fallen short of the glory of God.
Evet, Romalılar 3:23'te çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı diyor.
We feel guilty because we are guilty.
Suçlu hissediyoruz çünkü suçluyuz.
We also feel a sense of shame, a sense of being dirty.
Ama aynı zamanda utanç duyuyoruz, kirli hissediyoruz kendimizi.
A sense of being naked.
Yani çıplak hissediyoruz bir şekilde.
And we have an emotional response to this.
Ve ona karşı duygusal bir davranışımız karşılığımız var.
It's like living with a huge overdraft which you can never pay back.
Sanki bankada büyük bir borcumuz var ve hiç kapatamayacağız.
A constant sense that something is wrong, something is wrong, something is wrong.
Kötü bir şey var, kötü bir şey var, kötü bir şey var diye seslenen bir ses işte her zaman kulağımıza söylüyor.
We might feel guilt about things we've done in the past, maybe long ago.
Belki geçmişimizde olan yaptıklarımız yüzünden suçluluk hissedebiliriz.
Because of shame and guilt, sometimes relationships break down.
Bazen suç ile utanç yüzünden ilişkilerimiz de koparıyorlar.
Our relationship with ourselves can break down.
Belki de kendimizde olan o ilişki kırılabilir.
And
maalesef.
So we can end up hating ourselves.
Belki de kendimizden nefret edebiliriz bile.
Or becoming addicted to unhelpful things.
Ya da belki bağımlılık da oluşturulabilir yüreklerimizde.
And shame can control us.
Ve utanç aynı zamanda bizi kontrol ediyor.
It's a powerful enemy.
Güçlü bir düşmandır.
Many people live with a fear that they will be found out.
Evet, yaptıklarımız ortaya çıkacak diye korkan birçok kişi var.
Like being in that dream.
Yani o rüyada olduğumuz gibi.
that one day everyone will look at you and say you have no clothes on.
Korkuyoruz ki bir gün herkes banacak ve çıplaksın diyecekler.
And so we try and hide and cover ourselves up.
İşte kendimizi saklamaya çalışıyoruz.
We can live with a real fear of being unacceptable to our friends and family, to our community.
Belki de kabul edilmeyeceğim diye bir korkumuz olabilir. Belki çevremizde, ailelerimizde.
With a fear that they will reject us.
Belki de onların reddetmelerinden de korkabiliriz.
And so we know we need to be cleansed, to be clothed, but we don't know how.
İşte temizlenmemiz gerekiyor. Yeni bir kıyafete sahip olmamız gerekiyor. İşte onu biliyoruz ama nasıl olacak diye bilmiyoruz.
And so much of being a human is about a struggle to fight this enemy.
İşte insan olmak o mücadelede bulunmak demektir çoğu zaman.
We want to be free of this enemy of guilt and shame.
O utanç ve suçluluk düşmandan özgür olmak istiyoruz.
So there's all kinds of things that we do to try and cover ourselves up.
O yüzden kendimizi saklanmak, örtmek için birçok şey yapıyoruz tabii ki.
We might be very religious.
Belki çok dindar oluyoruz.
And think that by doing what we're meant to do to please God that we can please God and everything will be okay.
Yani yapmak gerektiklerimizi yaparsak belki de Tanrı o zaman işte benden hoşnut olacak diye düşünüyoruz.
We might be very moral people.
Bazen çok erdemli kişileri olmaya çalışıyoruz.
That we're always careful not to upset karma.
Yani her zaman evet. Yani odadaki karmayı ruhu karşı bir şey yapmamaya çalışıyoruz tabii ki.
It might be that we try and achieve social status.
Belki de aynı zamanda kendimizi büyütmek büyütmeye çalışıyoruz. Yani toplumsal olarak büyük bir insan olmaya çalışıyoruz.
That if we can become important enough, no one will look at us and say, "You've got no clothes on."
Yani belki de yeterince kadar, yeteri kadar büyük olabilirsem, önemli olabilirsem, belki de kimse çıplaksın diyemez.
We might try and fight shame through connections to our family.
Belki ailelerimizle, yani olan bağlılarla o duygusunu savaşmaya çalışabiliriz, duygusuyla savaşmaya çalışabiliriz.
That if we have a family everybody thinks is a good family, that means we're okay.
Yani iyi bir ailemiz, sağlam bir ailemiz varsa herkes iyisiniz diyecek.
And what all these things tell us is that the problem is out there and the solution is in here and I need to fix the problem.
İşte yani öğrendiğimiz bu. Sorun dışarıdadır ama onun çözümü içindedir ve onları çözmek için, o sorunları çözmek için bir şey yapmam gerekiyor. Onu öğreniyoruz, duyuyoruz. Hissediyoruz belki de.
But the Bible tells a different story.
Ama kutsal kitabın hikayesi farklıdır.
The story the Bible tells is that the problem is in here and the solution has to be somewhere else.
Kutsal kitabın anlattığı hikayesi bu. Sorun içeridedir. Ve aslında onu çözülecek cevap dışarıdadır.
I can't fix my guilt and shame.
Ben kendi suçumu maalesef çözemem.
I need someone to fix me.
Bir kişinin tamir etmesine ihtiyacım var.
And what the Bible tells us?
Ve kutsal kitabın anlattığı bu.
Is that God can actually use our guilt and shame to help us find Him?
Tanrı bizim suçluluğumuzu ve utancımızı kullanmak istiyor. Yani kendisine çekmek istiyor.
Because
onları kullanarak.
In the end, God is the only one who can fix this problem.
Çünkü tabii ki sonunda öğreniyoruz ki sadece Tanrı bizi değiştirebilir, temizleyebilir.
And the Bible tells us a story about how Jesus has fixed this problem.
Ve kutsal kitap bir hikaye anlatıyor. Diyor ki İsa bu sorunumuzu değiştiriyor tabii ki, çözüyor.
Let's look at the book of Hebrews.
Şimdi İbraniler kitabına bakalım beraber. İbraniler 2. bölüm 10'dan 11'e. Tamam, İbraniler 2:10-11. Birçok oğlu yüceliğe eriştirirken onların kurtuluş öncüsünü acılarla yetkinliğe erdirmesi her şeyi kendisi için ve kendi aracılığıyla var eden Tanrı'ya uygun düşüyordu. Çünkü hepsi kutsal kılan da kutsal kılınanlar da aynı babadandır. Bunun içindir ki İsa onlara kardeşlerim demekten utanmıyor.
The book of Genesis tells us that God made everything.
Yaratılış kitabı Tanrı'nın her şeyi yaptığını söylüyor.
The book of Hebrews makes it clear that Jesus was the one making everything.
İbraniler de İsa'nın her şeyi çözdüğünü, yeniden yaptığını anlatıyor.
Because the Bible claims that Jesus actually is God.
Çünkü kutsal kitaba göre İsa aslında Tanrı'dır.
And the amazing thing we're told in Hebrews is that Jesus is not embarrassed by us.
Ve İbranilerde öğrendiğimiz inanılmaz müjde İsa bizden utanmıyor.
Jesus is not ashamed of us.
İsa bizlerden utanmıyor.
In the book of Genesis we see Adam and Eve ashamed before God because they were naked.
Yaratılışta Adam ile Havva'nın Tanrı önünde utandığını görüyoruz.
Here in Hebrews we're told that Jesus is not ashamed to have us close to him.
Ama İbranilerde İsa'nın bizim yakınlığımızdan utanç duymadığını öğreniyoruz.
That actually Jesus calls us brothers and sisters.
İsa bize kardeşlerim diyor.
That we are joined into his family.
Bize ailesine katılıyoruz, katıldık.
Now families provide the best opportunity for love and acceptance.
Ve tabii ki Kabil için, sevgi için aileler inanılmaz bir çevre sağlıyorlar.
In the taxi from the airport, the driver was telling us that Turkish families are the best.
Havalimanından gelirken, taksideyken şoför bize Türk ailelerin en güzel aileler olduğunu anlatıyordu.
He said they are much better than families in Europe.
Avrupa'daki ailelerden çok daha iyidir demiş o şoför.
That may or may not be true.
Belki doğru, belki doğru değil.
But Jesus invites us into his family.
Ama İsa kendi ailesine davetiyor bizi.
In families you can know love, you can know acceptance.
Ailelerde sevgi ve kabil tabii ki bilebiliriz, öğrenebiliriz, hissedebiliriz.
But in families you can also know real embarrassment and real shame.
Ama aynı zamanda gerçek utanç hissedebiliriz tabii ki ailelerde.
My daughters find me embarrassing sometimes.
Kızlarım bazen benden utanıyorlar.
But in many families there's real shame because of things that have been done.
Ama birçoğu ailelerde maalesef geçmişteki olanlardan utanç duyulur.
In many families there are open secrets that no one is allowed to talk about.
Bazı ailelerde mesela geçmişte kalan hiç kimsenin konuşmadığı sırlar var.
The shameful things that have been done and everyone knows but no one can speak of.
Herkesin bildiği o utanç verici şeyler duruyor tabii ki ortada ama kimse onlardan bahsedemez.
And this shame can be a huge enemy for us.
Ve o utanç büyük bir düşman olabilir bizim için.
It can be the thing that dominates our lives.
Hayatlarımızı kontrol eden o güç o olabilir.
It's the thing that is always saying to us, you're going to be found out, you're naked.
Evet, yani ne diyor bize? Çıplaklığın ortaya çıkacak diyor. Bizi korkutuyor işte öyle.
And it should be shameful for Jesus to associate with us.
Ve aslında İsa'nın bizim yanımızda olması utanç verici olması gerekiyor. Evet, utanç verici olması gerekiyor. Anlıyorsunuz.
Because of what we have done, the honor of Jesus means he should dismiss us.
Evet, yaptıklarımızın yüzünden tabii ki İsa aslında bizi reddetmeli. Öyle bir davranış beklerdik ondan.
He should be ashamed to associate with us.
Yani bizimle beraber olmaktan utanç duyması gerekiyordu.
But the book of Hebrews is all about how we can be made clean, how our guilt and our shame can be dealt with.
Ama İbraniler kitabı nasıl temiz çıkabiliriz? Nasıl o utanç kaldırılabilir diye anlatıyor.
In verse 11 it describes us as sanctified.
11. ayetinde bizi kutsal olarak, kutsal kılan, yani evet, kılınanlar olarak tarif ediyor bizi.
We're made holy, made pure.
Kutsal olarak aklandık işte İsa Mesih'in içinde.
Now, this is something that only God can do.
Ve o iş sadece Tanrı yapabilir. Tanrı'nın yapabildiği bir iş.
In the Old Testament, God made himself known with this name, I am the Lord who sanctifies you.
Eski antlaşmada Tanrı ne dedi? Ben sizi aklandıran Tanrıyım.
Only God can sanctify you.
Sadece Tanrı bizi aklandırabilir.
But here in Hebrews it tells us that Jesus has done this.
Ama İbraniler de İsa'nın bunu yaptığını da anlatıyor.
That Jesus has the divine right to sanctify people.
Evet, İsa'nın ilahi hakkını var. Öyle diyorsunuz. Yani bizi pak kılabilir.
And he does this by his priestly work on the cross.
Ve bu iş nasıl yapıyor? Çarmıhta yaptığı, kahin olarak yaptığı işle yapıyor.
On the cross, Jesus has turned away God's anger from us.
Çarmıhta İsa Tanrı'nın gazabını çevirdi bizden.
For sinful people, God's anger is a threat.
Ve tabii ki günahkar insan olarak Tanrı'nın gazabı gerçekten bir tehdittir.
This is why people have always needed priests.
İşte ondan dolayı eskiden insanların her zaman bir kahine ihtiyacı vardı.
People have always wanted somebody to stand between them and God.
Her zaman lütfen Allah ile benim arasında durun diye bir kişiye ihtiyacımız vardı.
But the book of Hebrews tells us that Jesus is a better priest.
Ama İbraniler de diyor ki İsa inanılmaz bir kahin olarak geldi.
That Jesus calls us brothers and sisters and leads us out of death.
İsa bize kardeşlerim diyor ve ölümden çıkarıyor.
In the Old Testament we read about the priest Aaron who tried to atone for the sin of the people.
Eski antlaşmada Harun diye bir kahinle ilgili öğreniyoruz ve o da insanları telafi etmek için ve aynı zamanda da evet, onun günahları ödemek için çıkardı. Yani kurban sunuyordu.
Aaron and his descendants were to stand between the people and God to keep God's anger from destroying the people.
Harun'un soyun özel bir görevi vardı. Onlar Allah ile, yani Tanrı ile halkın arasında duracaklardı.
But nowhere is Aaron or his descendants described as merciful.
Ama hiçbir yerinde onların merhametli olarak tanımladığını görüyoruz.
God is described as merciful.
Ama Tanrı merhametlidir.
But here in verse 17 it says that Jesus is merciful.
Ve 17. ayette de İsa'nın merhametli olduğunu da öğreniyoruz.
He's a merciful high priest because he has suffered as we suffer and understands what it is to be human.
Bizim gibi acı çektiği için ve durumumuzu tam anladığı için o merhametli bir başkahin oluyor.
God himself has experienced human guilt, human shame.
Tanrı da bizim acımızı, utancımızı da hissetti.
Jesus suffered to lead us out of our guilt and our shame.
Utancımızdan çıkarabilmek için bizi İsa Mesih işte bizim utancımızı ve acımızı çekti.
He's a merciful priest, he's also a faithful priest.
Merhametli bir kahin işte ama aynı zamanda da sadık bir kahin.
He's been faithful to his heavenly father.
Göksel babasına sadıktı.
He's also been faithful to us.
Aynı zamanda bize de sadık oluyor.
He actually became just like us.
Ve bize benziyordu.
What Christianity teaches is that God became a man.
Hristiyanlık ne öğretiyor? İsa insan şeklinde geldi bu dünyaya.
That Jesus was 100% God.
İsa %100 Tanrı'ydı.
And Jesus was 100% man.
Ve %100 insandı.
And how you get that into your head is difficult, but it is amazing.
Nasıl kafamıza sokacağımızı bilmiyorum ama önemli bir nokta tabii ki.
What we find is that every hero we have always disappoints us.
Öğrendiğimiz her güvendiğimiz kahraman maalesef hayal kırıklığımıza uğratacak.
Maybe you've met somebody you really admired, someone famous, someone rich, someone powerful.
Belki eskiden biriyle tanışmıştın. Yani güçlü biri, belki önemli biri olabilir.
If you get close to them, what you will find is not how different they are from you, but how much like you they are. Say that again.
Eğer onlara yaklaşıyorsan,
what you find is not how different they are, but how much like you they are.
Ne kadar farklı olduklarını öğrenmiyorsun ama size ne kadar benzediklerini öğreniyorsun. Yani onlar çok ayrı değiller, bize benziyorlar anlamına geliyor.
That they have weaknesses.
Onların zaafları var.
They have flaws.
Onların zayıflıkları var.
There are things about them that will irritate you.
Bizi kızdıran şeyler olacak yani maalesef.
They get things wrong.
Maalesef hata yapıyorlar.
Because all our heroes are just like us.
Çünkü kahramanlarımız bize benziyorlar.
But there is one man, one hero who will never disappoint.
Ama tek hayal kırıklığı uğratmayan bir kahraman var.
There is one man, the closer we get to him, the more we see his perfection.
Tek bir adam var ki yaklaştığımız zaman hiç evet hayal kırıklığımıza uğratmayacak.
There is nothing disappointing about him.
Hiç hayal kırıklık evet aynen of. Hiç hayal kırıklığımıza uğratmayacak. Amin.
There's no flaw in him.
Hiç zaaf yok onda.
There's no weakness in
hiç
him.
Hiç zayıflık da yok onda.
There's nothing irritating about him.
Bizi kızdıracak, hoşumuza gitmeyecek bir noktası yok.
He's just like us, but perfect.
Gerçekten bizim gibidir ama mükemmeldir.
Next week is the festival of sacrifice.
Gelecek hafta tabii ki Kurban Bayramı var.
It's a memory of someone sacrificing everything.
Ve birinin büyük kurbanını anıtıyor tabii ki, hatırlatıyor.
Of someone being prepared to sacrifice what was most precious and valuable to him.
Evet, yani birinin hikayesini anlatıyor ve o adam işte her şeyini vermeye hazırdı.
But Jesus made an even greater sacrifice.
Ama İsa daha da büyük bir fedakarlık yaptı.
His sacrificial death on my behalf is accepted by God.
Onun ölümü Tanrı tarafından benim için, benim yerime de kabul ediliyor.
By putting my faith in Jesus, I can receive his perfection as a gift.
İsa'ya iman edersem onun mükemmeliyeti kendim için kabul edebilirim.
Jesus has defeated our enemies.
İsa düşmanlarımızı yendi.
The separation between us and God he takes away.
Bizim ile Tanrı arasında olan o ayrılık o aldı işte, kaldırdı.
The separation between me and other people he takes away.
Evet, biz ile diğer insanlarla olan o ayrılık o da kaldırdı.
Because he is the one on whom all my shame has been laid.
Çünkü bütün utançlarım onun omuzlarında kaldı, kondu.
Jesus was killed in the most shameful way.
İsa bildiğimiz gibi en utanç verici bir şekilde öldürüldü.
Adam and Eve disobeyed God and suddenly realized they were naked and felt ashamed.
Adam ile Havra Tanrı'ya karşı davrandılar ve ondan dolayı utanç hissettiler, duydular.
Jesus obeyed his father perfectly but was stripped naked and nailed to a cross.
İsa tam babasının istediklerini yaptığına rağmen çıplak olarak öldürüldü çarmıhta.
There could be nothing more shaming, more dishonoring than the cross.
Çarmıhtan daha utanç verici bir şey olamaz.
But
ama
Jesus rose from the dead.
İsa dirildi ölümden.
He showed that the power of shame was temporary.
Utancın gücünün geçici olduğunu gösterdi.
Rather than shame, Jesus is now crowned with glory and honor.
Utanç yerine İsa görkem ile onur ile taçlandırıldı.
And his promise is that his people will share with him in his glory and honor.
Ve onun vaati bu. Benim halkım benimle görkemiyle paylaşacaklar.
Jesus and his resurrection is the good news that you need.
İsa ve dirişi senin ihtiyaç duyduğun müjde işte.
Because of what Jesus has done, it means that I can stand before God completely free from guilt and shame.
Çünkü İsa Mesih'in yaptıkları sayesinde ben artık Tanrı'nın huzuruna çıkabilirim. Hiç utanç ya da suçluluk olmadan, ortada olmadan onun huzurunda önünde durabilirim.
It means that I do not need to feel naked before God.
Tanrı'nın önünde çıplak hissetmem gerekmiyor.
Instead I am clothed with the righteousness of Christ.
Onun yerinde İsa Mesih'in doğrulukla örtüldüm.
When God looks at me, he doesn't see all the things I've done wrong, but he sees what his son has done right.
Tanrı bana baktığı zaman benim yanlış yaptıklarımı, günahlarımı görmüyor. Onun yerine İsa'nın doğruluğunu, onun iyi yaptıklarını görüyor.
And the amazing thing is that Jesus gives this to us.
Ve inanılmaz olan İsa Mesih'in bize vermek istediği.
All the other things that we do to try and fix our problem of guilt and shame, we have to do ourselves.
Diğer bahsettiklerimiz davranışlar kendimizden geliyor. Kendimizi örtmeye, kendimizi saklanmaya çalışıyoruz. O bizden geliyor.
I have to pray, I have to give, I have to achieve social status.
Benim dua etmem gerekiyor, benim bir şey vermem gerekiyor, benim de önemli olmam gerekiyor belki de.
I have to try and fix my problem, I have to try and climb out of the pit on a ladder which never ends.
Benim sorularımı çözmem gerekiyor, benim de o büyük olan hiç bitmeyen o merdiveni tırmanmam gerekiyor.
Everything else which says this is a way out of your guilt, your shame is just more work.
Bize sunulan çözüm olarak sunulan her şey sadece çabadır sonuçta.
And it's work that no one has ever been able to complete.
Ve kimsenin tamamlayabilmediği çaba.
But Jesus completed his work.
Ama İsa işini tamamladı.
The death of Jesus and his resurrection is the good news that you need.
İsa'nın ölümü ve ondan sonra olan dirilişi bizim kabul etmek gereken müjde.
If you come to him, müjdemiz. He will not be ashamed to call you his brother, his sister.
Ona gelirsek kardeşim demekten utanç duymayacak.
Hallelujah.
Hallelujah.
If you are a believer in Jesus, you are his brother, his sister.
Eğer imanlıysan gerçekten İsa'nın kardeşi oluyorsun.
And so we are to be very confident.
Ve işte özgüvenimiz büyük olsun o zaman.
There is no guilt, no shame which leaves us naked before God.
Bizi çıplak kılan ya da bırakan hiç utanç ya da suçluluk yok artık.
We are clothed with the righteousness of Christ.
Artık İsa Mesih'in doğruluğuyla giyindik.
We share in his glory and honor.
Onun utanç ve görkemiyle paylaşıyoruz.
And everything he has is also ours.
Ve onun elinde olan her şey bizimdir.
Adam and Eve threw paradise away.
Adam ile Hava maalesef cenneti bıraktılar, attılar.
Through Jesus we will get paradise back.
Ama İsa aracılığıyla tekrar bize geliyor ve tekrar alırız o cennet.
The whole world belongs to Jesus.
Bütün dünya İsa'ya aittir.
And the whole world is going to belong to you and to me.
Ve günün birinde bütün dünya bize ait de olacak.
In Christ we are rich.
İsa Mesih'te zenginiz.
In Christ we are honored.
İsa Mesih'te onurlandık.
In Christ we have glory.
İsa Mesih'te görkem sahibiyiz.
We're his brothers and sisters.
Onun kardeşleri oluyoruz.
He's not ashamed of us.
Bizden utanç duymuyor.
For those who are not believers in Jesus.
Eğer İsa Mesih'e imanlı değilseniz,
you can join this family.
Siz de ailemize katılabilirsiniz.
You can know Jesus saying to you, my brother, my sister.
Siz de İsa'nın kardeşim diye seslenen sesini tanıyabilirsin.
The enemy of guilt and shame can be killed.
Evet, yani düşmanımız olan utanç ve suçluluk öldürülebilir.
There is a warrior called Jesus who can defeat it.
Çünkü İsa Mesih adlı bir savaşçı var ve o onları yenebilir.
And whether your family is a perfect Turkish one or a dodgy European one.
Ve aileniz mükemmel olan bir Türk ailesi ya da Avrupalı olan enteresan bir ailesi olursa olsun.
You can come into a more perfect family.
Ne olursa olsun işte daha mükemmel bir aileye katılabilirsiniz.
A family where there are no hidden secrets.
Yani gizlenmiş sırları olmayan bir aileye gelebilirsiniz.
No skeletons in the cupboard. How does that translate? Let's not worry about that one.
Evet, tahtada iskelet yok işte yani gizlenmiş olan sırlar, sorunlar, kötü şeyler yok. Her şey ortada.
Where there is nothing that cannot be mentioned because of the shame.
Bahsedemediğimiz bir nokta yok. Where yani utançtan dolayı bahsedemediğimiz bir şey yok.
Where there's no pretending that everything is perfect when actually it is terrible.
Evet. Korkunç. Bizde bir samimiyetlik var. O yüzden her şey korkunç ama mükemmel olarak davranalım diye bir şey yok bizde.
Where the truth is not frightening but liberating.
Ve aramızda gerçek korkutucu bir şey değil, özgürlük veren bir şeydir.
Where the truth doesn't mean that you're standing naked.
Bizde gerçek çıplak duruyorsun anlama gelmiyor.
But where you are embraced by Christ, clothed by him and called his brother, his sister.
Ama onun yerine İsa tarafından sarılıyorsun ve kabul ediliyorsun.
Come and join the family.
Aileye gel, katıl.
Amen.
Amin.
We pray.
Dua edelim.
Jesus, I thank you so much for all that you have done for us.
Ya Rab İsa, yaptıkların için sana şükretmek istiyorum.
Thank you for your incredible power that caused all things to be made.
Her şey yapan inanılmaz gücün için şükrediyoruz.
Thank you for your incredible grace that hasn't left us abandoned to our sin.
Bizi günahlarımıza bırakmayan o inanılmaz lütfun için şükretmek istiyoruz.
Thank you for your remarkable sacrifice that you gave yourself for us.
İnanılmaz kurbanın için sana şükretmek istiyoruz. Kendini verdiğin için şükrediyoruz ya Rab.
Thank you that the greatest enemy of all, death, could not hold you.
Ve ölüm yendiğin için, onu seni tutmadığın için sana şükretmek istiyoruz.
And because you defeated that enemy, we know all other enemies must fall before you.
Ve düşmanlarımızı yendiğin için ileride bütün kalan düşmanlarımızın yıkılacağını da biliyoruz. Düşeceğini de biliyoruz.
May each one of us know the joy and confidence of being a brother and sister of Christ.
Hepimiz o kardeşlikte bulunan özgüven ve sevinci hissedelim istiyoruz.
May those of us who know you walk in this freedom.
Seni tanıyanlar olarak senin özgürlüğünde yürüyelim.
And would you draw others to you that they also may know this freedom?
Ve lütfen Rab diğerleri de kendine çek ki onlar da senin özgürlüğünü hissetsin ve bilsinler.
You are very very good.
Sen gerçekten iyisin.
And you're not ashamed of me.
Ve benden utanmıyorsun.
And that is amazing.
Ve o inanılmazdır, harikadır.
Amen.
Amen.